Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.
15 Nisan 2021 günlerden Perşembe, saatleri 11'i gösteriyor. 95.0 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Robin Tayar. Bu haftanın Yeşil Bülteni'ni canlı olarak bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya ulaştırmaya çalışacağız. Bu haftanın konusu, ya bu hafta dönüp yine İstanbul'a bakıyoruz aslında. Geçen hafta da Kanal İstanbul projesini konuşmuştuk. Hatırlayacaksınız, gazeteci yazar Çiğdem Toker'le birlikte farklı boyutlarıyla değerlendirmiştik Kanal İstanbul'u. İstanbul'da İstanbul'un doğasıyla, çevresiyle ilgili bolca tartışma yürüyor. Tabii ki o tartışmaların odağında Kanal İstanbul var. Ama bir yandan da başka pek çok proje var ki aslında 3. köprü projesinin ortaya çıkmasıyla birlikte başlayan Kuzey Ormanları, İstanbul'un akciğerleri olarak da tarif edilen Kuzey Ormanları yine bu noktada en kritik ögelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'un artık kuzeyinde sadece kalmış o orman alanlarını, İstanbul'dan çıkıp Trakya'ya, içlerine doğru, ıstırancalara doğru uzanan o ormanları korumak için de yıllardır mücadele eden ve tam da bu isimle zaten bir araya gelmiş bağımsız aktivistler grubu diyelim, Kuzey Ormanları savunmasından bir konuğumuz var bu hafta. Hemen kendisini tanıtayım. Seçkin Barbaros bizimle. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin.
Seçkin Bey, bu haftaki konumuz aslında Kuzey Ormanları'nda, az önce de aktarmaya çalıştım, pek çok tartışma var tabii ki. Süremiz yeterse belki onlara da başlık olarak değiniriz ama başlatılan bir imza kampanyası üzerinden İstanbul Rüzgar Enerji Santrali projesini konuşuyoruz. 44 adet türbin öngörülüyor. Tam az önce bahsettiğim o Kuzey Ormanları olarak andığımız bölgeye pek çok gerekçeyle karşı çıkıyorsunuz bu projeye ve birkaç çevre örgütü diyelim bir araya gelerek bir imza kampanyası da başlattınız Change.org üzerinden. Şöyle o örgütleri hızla saymam gerekirse: Kuzey Ormanları Savunması, Doğa Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, Çatalca Doğa Savunması, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı DAYKO, Saray Doğayı Koruma Derneği, Vize İnsan Yaşam Doğa Derneği, Ergene Kent Konseyi, Marmara Ereğli Çevre Gönüllüleri Derneği, Silivri Çevre Derneği, Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği, Doğaya Dönüş Derneği. Böyle İstanbul'dan başlayıp Trakya'ya kadar uzanmış bir karşı çıkış var. Öncelikle şunu sorayım, nedir bu proje, nerede planlanıyor, ne aşamada şu anda? Bizimle bir paylaşırsanız belki görmeyen, duymayan dinleyenlerimiz de bu vesileyle bir ön bilgi almış olurlar.
Peki, şöyle anlatayım. Şimdi İstanbul Rüzgar Enerji Santrali öncelikle Alman Dürkhoff şirketine ait bir proje. Türkiye'deki Universal Wind Elektrik Üretim AŞ, Dürkhoff şirketinin %100 istirakı. Bundan 2015 yılında ÇED olumlu kararı aldıkları bir proje aslında. 2015 yılındaki projeye göre bölgede aslında 44'ten öte 100 adet türbin planlaması var. Şu an elimizde ÇED raporu olmayan 44 adetlik projenin kendisi uygulanıyor. Koşulların, bürokratik işlemlerinden dolayı geciktikleri bir proje aslında. Projenin özelliği aslında iki tane. Bir tanesi Türkiye'deki en büyük RES projesi şu an. Ve ıstırancaların hemen doğu kapısında açılıyor. Şu anki aşamada bir tanesi dikilmiş ve faaliyetine başlamış durumda türbinlerden.
Tek bir türbin.
Evet, şu an bir tanesi faaliyet halinde. Orman yolları açılmaya başlandı. Sahaya gittiğimizde, incelediğimiz zaman devasa büyük boşluklar söz konusu. Birazdan görüntüleri sizinle paylaşabilirim. Bununla birlikte 4
Buraya
adet...
bilgilendirme notu ben gireyim. Zoom üzerinden yapıyoruz biz bu yayını değerli dinleyenler. Yeşil Bülten'in YouTube hesabından da ayrıca bu ekran kaydımızı paylaşıyor olacağız. Seçkin Bey de şimdi bizimle öyle bir kendi hazırladıkları görüntüler var. Onları paylaşacak. Dinleyicilerimiz bu görüntüleri göremiyor olacaklar ama dilerlerse Yeşil Bülten'in YouTube hesabını takip edebilirler. Böyle bir küçük Yeşil Bülten YouTube hesabı ürün yerleştirmesi de yapmış olayım efendim. Buyurun devam bölmüş tamam. Olduk. Görüntüyü yaparsanız beraberce bakarız tabii.
Tamam. Şu an görüntü geldi mi?
Evet, doğrudur.
Tamam. Şimdi görüntülerde de göreceğiniz gibi sahaya gittiğiniz zaman sahanın kendisinde bir adet türbünün çalıştığını, bunun dışında 4 adet de türbün noktasının, dikim noktasının çok ciddi oranda açıldığını ve her geçen gün yeni türbün dikim alanlarını kesmeye başlandığını görüyoruz. Yani şu anda bir adet, şu an ekranda gördüğünüz gibi bir adet türbün faal, ancak bunun gibi 44 adet daha faaliyetlerine başlayacak.
Ama dediniz ki 100'ün üzerine de çıkacak. Yani
yok, şöyle ÇED 2015 yılındaki ÇED raporuna göre planlanan 100 adet türbündü. Ancak biz ona karşı dava açtık. Şimdi bugün ise baktığımız zaman yine aynı projenin kendisi ÇED kararı olmadan, yani dosyasını bulamadığımız bir şekilde 44 adete düşürülmüş. Ancak üretilecek enerji miktarı aynı. Yani 44 adet RES türbünü yapılacak.
Anladım. Bu proje ne zaman yapılması öngörülüyor? Süren davası var mı? Yani hala bu yönde hukuki mücadeleyi de sürdürüyor musunuz?
Tabii şu anda biz birinci davayı açtık. Hukuki süreci başlattık Kuzey Ormanları Savunması olarak. Bunun dışında 2020 yılı Ekim ayı gibi üretim lisansı aldı şirket. Ona karşı da hukuki süreç başlatmak için girişimlerde bulunuyoruz. Şirketin kendisinin yapım aşamasına girme süreci ise şirket CEO'sunun verdiği bilgiye göre projeyi 2021 yılının sonunda tamamlamayı düşünüyorlar. Yani bir yıl içerisinde diğer kalan 43 adet türbünü dikmek istiyorlar. Istırancaların en sık, en korunaklı alanlarından bir tanesi olan bu bölgeye.
İstanbul sınırları içinde değil mi bu bölgeler sadece?
Evet,
sınırlarına da uzanıyor mu?
Hayır, ıstırancaların İstanbul'daki Çatalca bölgesindeki noktası, yani sadece İstanbul sınırları içerisinde. Aynı zamanda aslında şöyle bir yanı var konuya girmişken. Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme sahası dediğimiz alan 2018 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla değiştiriliyor. Şu an türbünlerin dikileceği alan aslında yaban hayat sınırları içerisinde yer alıyor. Koruma sahası içerisinde yer alıyor. Ancak 2018 yılında her ne hikmetse üretim lisansının verilmesinden önce bu alan değiştiriliyor ve türbünlerin olduğu alan yaban hayat geliştirme sahasının, koruma sahasının dışarısına çıkartılıyor.
Altın çizelim mi buranın?
Tabii
yani
ki.
Şu açıdan söylüyorum. Yani bu çok sık karşılaşılan bir sorun. Koruma alanları ilan ediliyor. Mutlak koruma alanlarından tutun da işte sizin şimdi örneklediğiniz gibi yaban hayatı geliştirme sahası olması vesilesiyle ilan edilen koruma alanlarına. Ama proje özelinde diyelim düzenlemeler yapılıyor bu alanlarla ilgili. Aslında ciddi bir problem bu. Yani bazı şirketlere, bazı projelere göre hukuki düzenlemeler, koruma alanları düzenlemeleri yapıldığına tanık oluyoruz biz. Bu da hukukun aslında ne diyelim böyle iyiliş edilmesi, delik deşik edilmesi haline de geliyor bir kamu hukuku tarafından baktığımızda da konuya sanıyorum. O yüzden altını çizmek istedim. Koruma alanı statüsünden bu proje onaylanmadan hemen önce çıkarılmış bir alandan bahsediyoruz. Aynı
evet, zamanda. Hatta şöyle bölgede yaptığımız ziyaretler söz konusu ve aldığımız bilgiler, bu meselenin böyle sadece usul işlemleri şeklinde olmadığını, bunun bürokratik işlemleri sürecinde kimi usulsüzlükler de yaşandığına dair bazı bilgiler var, iddialar var. Bu konuya dair Yalçın Bayer'in bir yazısı vardı hatta. Orada da bir rüşvet meselesinden bahsediliyor. Biz de bu konunun kendisini araştırıyoruz. Yani çok büyük miktarda bir rüşvet döndüğünden bahsediliyor bu yaban hayat sınırları içerisindeki bu projenin gerçekleştirilmesi için. söz konusu iddialardan bir tanesi de tam da bu yaban hayat sınırlarının dışına çıkartılmasına büyük miktarlarda paralar verildiği üzerine.
Yalçın Bayer'in dile getirdiği iddialar olarak siz söylediniz, evet, değil mi yazısında?
Evet.
Yani üzerine konuşsak da ne olur bilmiyorum ama bu iddialarda bir yerde dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin kulağında kalsın efendim. Yalçın Bayer'in bir yazısında eminim Google edip bulabilir herkes. Peki şunu sorayım o halde çok net bir şekilde. Başlattığınız imza kampanyasının talebi projenin iptali. Neden iptal edilmesini istiyorsunuz?
Projenin bulunduğu alanı bilenler varsa onlara gerekçeler sunacağım. Çünkü gerçekten biliyorlardır alanın ne kadar sık bir ormanlık alan olduğunu ve dediğim gibi yaban hayat koruma sahası olduğu için öncelikle. İkincisi dünyadaki en önemli kuş göç yollarından bir tanesinin en önemli uğrak yerlerinden oluyor proje alanı. Dünya üzerindeki küçük orman kartallarının %90'ı projenin bulunduğu alanın olduğu dar boğazdan geçiyor. Yani aslında dünya üzerinde, yani sadece bir proje dünya üzerindeki bütün küçük orman kartallarının %90'ını etkileyebilir. Hal böyleyken aslında bu projenin kendisi bizim açımızdan sürdürülebilir bir enerji politikasına denk gelmiyor aynı zamanda. Bunun dışında yine en az 120 bin bilimsel makalelere göre leyleklerin göç noktası üzerinde yer alıyor. Aynı zamanda o bölge leyleklerin dinlenme noktası da. Proje alanı çok dar bir alan olduğu için kuşların kendilerini sağa ve sola kaydırmak gibi çeşitli söylemler söz konusu ama o alanın kendisi aslında mutlak olarak korunması lazım. Yine üniversiteden hocalarımızla yaptığımız görüşmelerde bölgede 3 tane mağaranın bulunduğu ve mağaraların aslında koruma altında olduğu ve o mağaralarda koruma altındaki yarasa türleri olduğundan bahsediliyor. Ve şu an rüzgar enerji santrallerinin aslında en fazla etkilediği canlılar yarasalar ve bunun üzerine bir uzman dahi çalıştırılmış değil. Yani projenin kendisi gerçekleştirilirken bir tane bilimsel anlamda yarasa uzmanı çalıştırılmış değil. Bu sebeple alanın kendisinin mutlaka koruma altında kalmasına ihtiyacımız var. Bu sebeple aslında temel gerekçelerimiz bunlar. Bunun dışında İstanbul'un kalan son ormanları aslında Kuzey Ormanları ve baktığınız zaman diğer mega projelerle birlikte çok ciddi habitat parçalanması var. Rüzgar enerji santralleri de habitat parçalanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Trakya bölgesine baktığınız zaman, Trakya'daki diğer rest projelerine baktığınız zaman, bunların kümülatif etkisine baktığınız zaman Kuzey Ormanları'nın aynı Kaz Dağları ve Çanakkale bölgesinde olduğu gibi rest tarlaları haline geldiğini görmüş oluyorsunuz. Bu açıdan aslında rest projelerinin ve aynı zamanda özellikle İstanbul Rest Projesi'nin Kuzey Ormanları'ndan iptal edilmesine ihtiyacımız var.
Evet, yani pek çok başlık var. Tarihi Roma su yoluna ait su galerilerinden de bahsediyorsunuz. Bir yandan bakıyorum da şeye, imza kampanyası metnine. Pek çok itiraz var ama asıl temel konu sanıyorum burada. Yani rest projelerini biz işte Samandağ ile başladı hikaye aslında. İlk Samandağ'da karşı çıkışlar olmuştu Hatay'da rest projelerine. Sonrasında artık bu restlere karşı mücadelenin sembol noktası haline de gelen bir Karaburun Yarımadası meselesi vardı. Ben de İzmir'deyim, siz İstanbul'dasınız. Karaburun yıllarca çok mücadele etti gerçekten. Pek çok farklı sorun başlığını da gördü ama temel mücadele noktaları hep şu olmuştu restlere karşı. Bir, ormanlık alana yaptığımız zaman tribünlerin taşınması vesilesiyle ciddi yol genişletilmeleri yapılması gerekiyor. Bu sanıyorum birinci sorun. Yani en temel sorunlardan biri. Orman alanına doğrudan zarar veren sorun bu. O rest tribününün kurulduğu alan, o alanda o yuvarlak şeklinde az önce paylaştığınız görüntülerde de gördüğümüz o alan zaten proje sebebiyle artık gözden çıkarılmış oluyor tümüyle. Yollar ekleniyor yanına ve bir diğer kritik konu olarak da iletim hatları, enerji nakil hatları sebebiyle yine orman alanına doğrudan bir müdahale söz konusu oluyor. Kuşlar çok tartışmalı bir alan. Yani özellikle bu alanda faaliyet yürüten şirketlerin açıklamaları kuşlara etkisi olduğuna dair bilimsel kanıt olmadığını ileri sürüyor. aslında. Ama aksi yönde de bilimsel çalışmalar olduğuna en azından benim gördüğüm, ulaştığım çalışmalar ve yorumlar olmuştu. Yıllardır meseleleri bir miktar takip etmeye çalışan bir insan da olarak. Sanıyorum zaten temel sorun alanımız bu başlıklar. Ama İstanbul üzerine döndüğümüz zaman İstanbul'un en kıymetli bölgesinden de bahsediyoruz. Kanal İstanbul'la zaten çehresi çok değişecek olan, 3. köprüyle zaten bir başka yola girmiş olan, 3. havalimanı ile birlikte o yolda ciddi ilerlenilen ve aslında bir yapılaşmanın da yavaş yavaş kaydığı bir alan kuzeyi İstanbul'un, ne yazık ki yegane ormanlıkta alanı.
Yani bizim şöyle bir şeye ihtiyacımız var aslında. İstanbul'un kuzey bölgesi dediğimiz alan, orman alanlar aynı zamanda İstanbul'un su kaynakları. Yani aslında bizim açımızdan su kaynaklarını korumanın kendisi ciddi bir su politikasına ihtiyaç denk geliyor. Aynı zamanda İstanbul'un bir enerji ihtiyacı da var. Şimdi bu enerji ihtiyacıyla su ihtiyacının ve doğal yaban hayat alanlarının korunması birbirlerinin çatışması gereken alanlar değil aslında. Buraların sınırlarının çizilmesine ve o alanların, kuzey ormanlarının bu açıdan korunmasına, rehabilite edilmesine ihtiyacımız var. Çünkü siz istediğiniz kadar enerjiye ihtiyacınız var deyin. Bunun problemini siz doğadaki herhangi bir canlının yaşam alanlarına saldırarak yapma hakkına sahip değilsiniz. Sanırım buradaki farklılık biraz daha bundan denk geliyor. Yani biz insanlık olarak kendi üzerimizde böyle bir hak görebiliyoruz. Yani o alan, Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, aynı zamanda karacaların, kızılgeyiklerin ve sayabileceğim birçok canlının yaşam alanı ve sizin oraya diktiğiniz, yani siz kendinizi onların yerine koyduğunuz zaman herhalde o zaman bütün problem çıkıyor. Sizin bahsettiğiniz şu noktaya geri gelin. Kuşların bu meseledeki önemine baktığımızda iki tane temel res projelerinde sıkıntı var. Bir tanesi İstanbul, Türkiye'ye gelen bütün kuşlar çok büyük kesimi Hatay'dan gelir. Hatay bölgesinden giriş yaparlar. Şimdi o bölgelerde sizin yaptığınız her res projesi aslında kuşların girdiği kapıyı kapatmaya benzer. Oradan girebilen bütün kuşların aynı zamanda Türkiye'den çıkmaya çalıştığı yerde İstanbul'un kuzey ormanlarının o dar boğazı. Siz bir de o bölgeden bu sefer de çıkmasına engel oluyorsunuz. Yani sizin yaptığınız aslında böyle bir şey. Yani hem girmesini istiyorsunuz, giren şeyin de çıkmasına izin vermiyorsunuz. Ve bu sonra da diyorsunuz ki res projeleri aslında kuşları etkilemiyor. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki aslında oraya giden bütün kuş gözlemcilerinin o bölgelerde yaptığı çalışmalardan önce o bölgedeki güvenlik görevlilerinin restler yüzünden yok olan ya da ölmüş olan yarasaları, kuşları topladığını çok iyi biliyoruz. Yani bunlara ilk defa denk gelmiyoruz. O yüzden aslında sağlıklı, denetlenebilir bir çalışma yapılmıyor asla hiçbir res projesinde. Bunu söyleyebilirim. İstanbul'la ilgili yine res projelerinde söyleyebileceğim bir diğer şey ise İstanbul'da, Istrancalar'da çok daha fazla res projesi var planlanan. Şu an yapılanın, Türkiye'nin en büyük projesi olan İstanbul RES projesinin iki katı büyüklüğünde Bulgaristan sınırına kurulmak istenen bir RES projesi var ve bu projenin de sahibi Kalyon şirketi. Bu şirket, yani mevcut şu anki projenin iki katı büyüklüğünde bir proje yapma niyetinde. Şimdi böyle baktığınız zaman gerçekten orman alanlarının RES tarlalarına döndüğü bir yerde yaban hayat yok olmuyor mu diye sorsanız herhalde yok oluyor der herkes.
Evet. Bu noktalar gerçekten şu bakımdan da önemli. Üçüncü havalimanı projesi açısından da çok tartışıldı kuşlar. O proje de kabul edildi. Örneğin kuş göç yollarını etkileyeceği, kuşlara zarar vereceği kabul edildi. Kuşları oradan uzaklaştırmak için garip metotlar falan bulunacağı, chat raporlarına yazıldı hatta. Yani ne yapıldı şu anda bilemiyorum ama uçuş sağlığını da dahi, yani doğrudan insana dahi olumsuz etkisi olabilecek bir proje olduğu çok konuşuldu, çok tartışıldı ama biz bu, yani öyle bir noktaya geldik ki çok güzel tarif ettiniz. Girişlerinden çıkışlarına kadar bu kuşları sanki bu ülkede istemezmiş gibi bir enerji politikasıyla hareket ediyoruz. Ne kadar kıymetli bir coğrafya olduğumuzu bize gösteren aslında bu göçmen kuşların zenginliğimizi gösteren, doğal zenginliğimizi, biyoçeşitliliğimizi artıran bu göçmen kuşların varlığını tehdit edecek pek çok proje yapıyoruz. Ben şeyi bilmiyordum açıkçası. Yani şu anda Türkiye'deki en büyük proje olduğunu bu İstanbul RES projesinin ve çok daha büyüğünün yolda olduğunu bilmiyordum. O halde bu şöyle diyelim, yani bütün Trakya'ya doğru uzanacak. Trakya'nın kuzeyi sanıyorum değil mi ağırlıklı olarak kullanılacak bölge?
Evet, ıstırancıların olduğu bütün orman alanları.
Oraya doğru başlamış ciddi bir ataktan bahsediyoruz o halde. Sanıyorum ilk ayağı, ilk tribünü de dikilmiş durumda bahsi geçen projeyle.
Yani projeden önce aslında Çatalca bölgesini biliyorsunuzdur. Çatalca'ya girdiğiniz doğru, gibi artık sizi bir tane devasa büyük bir proje karşılar. O proje zaten aynı zamanda bir fotoğraf gibidir. Bir yanı aslında yapılaşmaların olduğu bir tepe vardır. Diğer tepe res projeleri vardır ve çok az kalan bir orman alan kalmıştır. Aslında oradaki o savaşı görebilirsiniz. Ve Çatalca ile başlayan işte Silivri bölgesini içine alan ve şimdi İstranyalara doğru devam eden res projeleri bütün İstanbul'u, bütün Trakya'yı tehdit ediyor aslında.
Peki, imza kampanyası başlattınız. Sosyal medya hesaplarınızdan ulaşabildiğiniz insanlara derdinizi anlatmaya çalışıyorsunuz Kuzey Ormanları olarak. Peki ne yapacaksınız? Yani bir dava süreci var. Onun dışında görüşüyor musunuz yetkililerle, ilgililerle? Bu imza kampanyası ne kadar daha devam edecek? Ne kadar süre geçti? Kaç imza toplandı? Yani nasıl bir güzergah çizeceksiniz bundan sonrasında? Son bölümde de bunu konuşalım istedim.
Şimdi planlamamız aslında şöyle oldu. Biz öğrendiğimiz gibi projenin kendisini hızlıca aslında bütün çevre örgütleriyle, ekoloji hareketleriyle de görüşmeye çalıştık. Bölgeyle zaten Kuzey Ormanları Savunması'nın eskiden beri gelen bir bağ var, ilişkileri var. Oradaki örgütlerle beraber Doğa Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği diye sayabileceğim derneklerle Change.org kampanyasını başlattık. Bir haftadan birkaç gün fazla olmuş olabilir. 7 Nisan'da başlattık. Şu ana kadar 2000 imza yaklaşık toplandı. Ancak siz de biliyorsunuz rüzgar enerji santrallerinin bir olumlu izlenimi var. Maalesef yenilenebilir kısmına çok fazla bakıldığı için. Ancak bu işin sürdürülebilir ayağına ise hiçbir zaman bakılmıyor. Bu meseleden dolayı kampanyanın kendisine biraz daha yoğunluk vermeye ve biraz daha kendimizi anlatmaya ihtiyacımız var. Çünkü söz konusu meselenin bu kadar ciddi boyutları olduğunu kimse göremiyor. Bölgeye gidiyoruz düzenli olarak aslında bölgedeki köylerle görüşüyoruz. Köy muhtarlarıyla düzenli görüşmeler de yapıyoruz. Aslında o bölgedeki insanlar da bu projeyi istemiyor. Çünkü projenin hem kendilerine ekonomik geliri yok. Baktıkları noktalardan. Hem de bölge aynı zamanda hayvancılık ve tarım yapan, arıcılık da yapan bir bölge. Rüzgar enerji santrallerinin arıcılığa da etkileri olduğunu zaten biliyorlar. Ve İstanbul aynı zamanda Kuzey Ormanları'nda ciddi bal ormanları var. Yani haliyle aslında res projelerinin bal ormanlarını da etkilemesi söz konusu. O yüzden bölgede çalışmalar yapıyoruz. Hukuki ayağını da örüyoruz aslında bu meselenin. Şimdi önümüzde bir dava daha var. Üretim lisansına dair bir dava açmak gibi bir niyetimiz var. Yaptığımız çalışmalar nerede aksıyor derseniz aynı zamanda işte pandemi süreci sebebiyle gidip gelmek ve görüşmek, sahaya gitmek konusunda zorluklar yaşanıyor. Bunun dışında tabii her zaman bildiğiniz gibi başka zorluklar da var. İşte ormana giriş yasağı bazen denebiliyor, şu denebiliyor, bu denebiliyor. Çalışmayı biraz daha bir adım daha büyütmeye niyetimiz var. Bu işin bir de Avrupa ayağını örmek. Yani bu mesele
çünkü şöyle... Değil mi? Çünkü evet, belki aslında, oradan da bir baskı unsuru ortaya çıkartmak diyorsunuz.
Evet, aslında şöyle bir şey. Türkiye'den geçen bu leyleklerin hepsinin gittiği bölgeler aslında aynı zamanda Almanya'nın, Polonya'nın leylekleri. Öyle diyelim. Yani aslında o şirket o bölgeye gelen kuşları Türkiye'den geliyor. Oradaki ekoloji hareketinin aynı zamanda bu yandan yani aslında kendi yaban hayat alanlarının yok edildiği üzerinden bakması gereken bir proje. Sadece bir Alman şirket Türkiye'de bir faaliyet yapmıyor. O faaliyetin kendileri aynı zamanda o bölgeye giden leylekleri engelliyor. Aynı zamanda işte küçük orman kartallarını ve benzeri bütün kuşları yaban hayatı etkiliyor.
Çok güzel özetlediniz. Ben belki sadece bir şey daha söyleyelim kapatırken. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu dönemiyle birlikte aslında çok az sayıda da kalsa tarım alanlarını, köyleri, çiftçileri korumaya, orayı canlandırmaya dönük politikalar uyguluyor. Belki bu anlamda da oradaki yani bir yandan bu canlandırma çabası sürerken çiftçilerin tarımsal üretimin tekrar İstanbul'da kendine yer bulabilmesi adına. Bir yandan böylesi projeler tüm bu çabayı da berhava edecek belki, anlamsızlaştıracak bir halde alıyor olabilir. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyor musunuz ya da onların görüşünü alma şansınız oldu mu bu projeyle ilgili diye sorarak bitireyim.
Onlarla da görüşürüz. Ancak işte hangi görüşmede hangi saldırıyı ele alacağımızı bilemiyoruz. Yani ortada çok büyük bir Kanal İstanbul projesi söz konusu. Bir yanıyla onu çözmeye çalışıyoruz. O işin olamayacağını çözmeye çalışıyoruz aslında. Her görüşmemiz aslında yeni bir saldırıya karşı bir görüşme oluyor. O yüzden en azından şu an yaptığımız belediyenin dışında aynı zamanda Çatalca bölgesindeki siyasi partilerle vesairelerle görüşmek, bu işin ayağını o yandan da konuşabilmek oldu. Söyleyebileceklerim belediye konusunda bu kadar. Yani belediye şu anda Kanal İstanbul'la uğraşıyor benim gördüğüm kadarıyla.
Evet. Onun da yani aslında İstanbul'u, belediyeyi ya da bütün diğer meselelerin üzerinde bir mesele olduğunu geçen hafta bu programda yine Çiğdem Toker şöyle tarif etmişti. Mevcut iktidarın bir beka projesi, bir kendini ve yeni dönemini finanse etme projesi şeklinde çok geniş bir tanım yapmıştı. Affedersiniz. Kanal İstanbul'a odaklanarak böylesi kritik meseleleri, sorunları da atlamamak gerektiğini belki hatırlatmış olduk geçen haftaki yayının üzerine biz de dinleyenlerimize. Bu vesileyle çok teşekkür ediyorum Seçkin Barbaros, hem vakit ayırdınız katıldığınız için, hem de Kuzey Ormanları'ndaki tüm arkadaşlara da selamlarımızı, teşekkürlerimizi iletelim. Nicedir konuk edemiyorduk Kuzey Ormanları'na. Çok düzenli konudur Yeşil Bülten'in. Sayenizde konukta etmiş oldum bir kez daha. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Son olarak söyleyebileceğim, hani Kuzey Ormanları bölgesinin muhakkak muhafaza altına alınması gerektiği ve bu ormanda resim olamayacağı, ormanda res olmaz. Res nerede tüketiliyorsa enerji, orada üretilmesi gereken bir şeydir enerji. O yüzden de isterlerse İstanbul'un kent göbeğini şehir plancılığı üzerinden tartışarak res projelerini tartışabiliriz. Tartışmak istemeyiz ama bunu tartışabiliriz, ama ormanda resi tartışmak istemiyoruz bile.
Peki. Çok teşekkürler Seçkin Barbaros.
Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Değerli dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Bülten'i dinlediniz. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.